Ayrım 35. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 327. 29. Bölüm. Bütün umut Tanrı'da. 40. Benim bütün umudum senin o engin merhametinde. Ne buyuruyorsan güç ver, ne istiyorsan buyur. Bize nefse hakimiyeti buyuruyorsun. Bir yazar şöyle demiş. Tanrı güç vermezse kimsenin nefsine hakim olamayacağını biliyorum ya, yeter. Bu lütfun kimden geldiğini bilmek de bir bilgelik. Nefse hakim olmakla parça parça dağılan varlığımızı bir araya topluyoruz ve yeniden bir oluyoruz. Seninle birlikte başka bir şeyi de seven ama bunu sana olan aşkından dolayı sevmeyen insanın sana olan sevgisi noksandır. Ah aşk, her daim yakıyorsun ve hiç tükenmiyorsun. Ey şefkat, Tanrım, beni ateşlere sal. Nefse hakimiyeti buyuruyorsun. Ne buyuruyorsan güç ver, ne istiyorsan buyur. 30. Bölüm. Bedensel tutkuların ayartıcılığına nasıl karşı koyduğunu itiraf ediyor. Augustinus kendisini günah işlemeye götüren ana nedenleri 3 ana başlıkta toplar. Bedenin tutkuları, göz doymazlığı ve kibir. Bunların arasında derece farkı vardır. Sonuncusu ilkine göre çok daha ciddidir. Bu bölümde bedenin şehvani arzularına neden olan 5 duyudan söz etmeye başlar. Dokunma, tatma, koklama, işitme ve görme. 41. Emrin kesin. Bedeninin tutkularını gemle, gözlerine hakim ol ve dünyevi hırslardan kaçın diyorsun. Cinsel ilişkiden uzak dur diyorsun. Bana evlenmeyi yasaklamadın ama daha iyi bir yaşam tarzı tuttur diyorsun. Bana güç verdin, emrini yerine getirdim. Hatta senin sırlarının hizmetkârı olmadan önce. Ama hakkında çok şey söylediğim şu hafızamda hala böyle şeylerin hayalleri var. Alışkanlığım işlemiş onları oraya, saldırıp duruyorlar bana. Uyanıkken güçten yoksunlar ama rüyamda bana zevk vermekle kalmıyorlar, aynı zamanda fikrimi de çelip bana o anı gerçekmiş gibi yaşatıyorlar. Ruhumda yer eden bu hayali imgelerin bedenime baskısı o kadar büyük ki ben uyurken aldatıcı düşler olup beni kandırıveriyorlar. Öyle ki uyanıkken gerçekleri gelse beni böyle kandıramazlar. Acaba uyuduğum sırada ben olmaktan çıkıyor muyum Rab Tanrım? Uyanıklıktan uykuya geçtiğim ya da yeniden uykudan uyanıklığa geçtiğim an bende ne kadar büyük bir fark yaratıyor böyle? Peki uyanıkken böyle uyarıcı düşüncelere karşı duran, gerçeklerinin bile akınına uğrasa öyle kımıldamadan durabilen aklım nerede uyurken? Acaba gözlerimle birlikte o da mı kapanıyor? Tensel duyularımla o da mı uykuya dalıyor? Öyleyse biz niçin uykumuzda bile direnç göstermek zorunda kalıyoruz böyle sık sık? İkrar ettiğimiz vaatlerimizi hatırlayıp bütün namusumuzla onlara sadık kalıp böyle ayartıcı düşüncelere hiç bel vermiyoruz. Yine de aralarında büyük bir fark var ki uykumuzda irademiz dışında şeyler olurken uyandığımız gibi vicdanımızın huzurlu kollarına koşuyoruz. Zaten bu farklılıktan o şeyleri yapanın biz olmadığını anlıyoruz. Ama o sırada olanlar bir şekilde bizim benliğimizde yaşandı diye üzülmeden de edemiyoruz. 42. Acaba senin şifalı elin benim ruhumun tüm hastalıklarını iyileştiremez mi? Ey her şeye kadir Tanrı, senin o cömert inayetin, uykumun o şehvani dürtülerini dindiremez mi? Yaşamı cinsellikten uzak sürdürmeyi başarmak, Augustinus'a göre insanın kendi başarısından öte tanrısal bir armağandır. Bu armağanı kabul etmek, Tanrı'nın inayetine nail olduğunu açığa vurmak demektir. Yeni Platoncu bakış açısına göre böyle bir yaşam bedeni reddetmektir. Bana bahşettiğin lütufları öyle arttırıyorsun ki ya Rab, ruhum şehvetin yapışkanlığından kurtulup beni senin yoluna döndürsün, kendine asilik etmesin, rüyalarında bile şehvani hayallerle başlayan ve tensel boşalmayla sonuçlanan o iğrenç, o fesat düşüncelere teslim olmasın, hatta onlara asla rıza göstermesin diye. Çünkü her şeye kadir olan, bizim istediğimizden ya da düşündüğümüzden daha fazlasını bize bahşeden, senin için öyle zor bir mesele değil. Ne olur, uyuyan bir insanın iffetli kalbine böyle ayartıcı dürtüleri hiç yazmamış ol. En azından cüzi bir irade ile bile denetim altına alınabileceklerden daha fazlasını, ne gelecek yaşamında ne de şu yaşında. Neyse, hiç değilse hala kötü bir ruh halinde olduğumu söyledim iyi Rabbime. Bana bahşettiklerini büyük bir sevinçle karşılıyorum, vecd halinde ve hala şu noksan varlığından dolayı kederleniyorum. Bir gün o mükemmel huzuruna erişmem için merhametini bahşedip bendeki eksikleri tamamlayacağını umut ederek. İşte ancak o zaman seninle olacağım, hem iç varlığımla hem dış varlığımla ölüm yutulup zafere dönüştüğünde. 31. Bölüm. Oburluğa karşı nasıl mücadele verdiğini itiraf ediyor. 43. Günün getirisi bir başka dert daha var. Keşke o gün bir tek bununla yetinse. Her gün yıpranan bedenimizi yiyerek içerek tamir ediyoruz. Sen yiyeceğimizi de midemizi de ortadan kaldırana, açlığımızı mucizevi şekilde tıka basa doyurup öldürene ve şu çürüyen bedenimize o hiç çürümeyen ölümsüzlük elbisesini giydirene kadar da böyle yapacağız. Ama hala acıkmak bana öyle tatlı geliyor ki esiri olmamak için onunla dövüşüyorum. Oruç tutarak bedenimi bana boyun eğdirip kölem kılarak her gün ona karşı savaş veriyorum. Ama o haz yok mu? Bütün bu çektiğim acıları alıp götürüyor. Çünkü açlık ve susuzluk bir tür acı, bir ateş gibi yakıp kavurur, katleder. Besinlerin Hızır gibi yetişen ilaçları olması. Senin teselli edici lütufların sayesinde deva buluyoruz. Çünkü toprak, su ve hava bizim bu zayıflığımızın hizmetine verilmiş ve biz bu facianın adına zevk diyoruz. 44. Senden öğrendim besinlerimi ilaç alır gibi almam gerektiğini. Ama bu zaruretin verdiği rahatsızlıktan doygunluğun verdiği dinginliğe geçerken, tam o geçiş anında şehvani arzum pusuya yatmış beni bekliyor. O geçiş başlı başına bir zevk ve bu geçişi sağlamanın başka yolu yok. Çünkü zorunluluk beni geçmeye zorluyor. Gerçi sağlık da yeme içmenin nedeni ama meşhum bir zevk yoldaşı gibi eşlik ediyor adımlarını ve çoğu kez önüne geçmeye çalışıyor. Sağlığım için yapacağımı söylediğim ya da yapmayı arzuladığım şeyleri sırf zevkim için yapayım diye. Ama ikisinin ölçüsü aynı değil. Çünkü sağlığa yeterli gelen zevk için çok ufak kalır. Bir belirsizlik baş gösterir. Acaba bu dürtü besin arayan bedenin zorunlu ihtiyacı mı yoksa kendisine hizmet bekleyen zevkin aldatıcı arzusu mu bilinmez. Bir çare ruh bu belirsizliği neşeyle karşılar. Ve bunu kendisini haklı çıkartacak bir bahane olarak kullanır. Ne kadar besinin sağlığı korumak için yeterli olacağının açığa çıkmamasına sevinir. Zevk talebi sağlık kisvesi altında kaynayıp gidecektir ne de olsa. Her gün bu dürtülerime karşı direnmeye çalışıyorum ve dua edip senin uğurlu elini yardımıma çağırıyorum. Sıkıntılarımı sana açıyorum çünkü bu konudaki kararım hala sallantıda. 45. Tanrımın sesini duyuyorum. Şöyle buyuruyor. Yürekleriniz oburluktan ve sarhoşluktan ağırlaşmasın. Sarhoşluk benden çok uzak. Bana acıyorsun da yaklaştırmıyorsun yanıma. Ama oburluk ara sıra da olsa sürünerek geliyor şu kuluna. Acı, o da uzak dursun benden. Çünkü Tanrı güç vermezse kimse nefsine hakim olamaz. Dua ettik mi bize bol bol kısmet yağdırıyorsun. Sana dua etmeden de iyilikler almışsak yine senden almışızdır. Ama bu iyiliği senden aldığımızın çok sonra farkına vardık. Ben hiç sarhoş olmadım ama senin sayende ayılan çok sarhoş tanıdım. Öyleyse hiç sarhoş olmamış olanlar hiç sarhoş olmamalarını sana borçlular. Hep sarhoş olmuş olanlar da hep sarhoş olmalarını sana borçlular. Ayrıca bu hallerinin sebebinin sen olduğunu bilmeleri de her ikisinin boynunun borcu. Yine sesini duydum. Bu kez başka bir şey buyuruyordun. Şehvani arzularınızın peşinden gitmeyin. Zevklerinizi kendinize yasaklayın. Benim çok sevdiğim şu sözünü de işittim lütfun sayesinde. Yersek bir kazancımız olmaz, yemezsek de bir kaybımız olmaz. Sözün özü şu, yemekle zengin olmam, yememekle de yoksul. Bir başka söz daha işittim. Her durumda elimdekiyle yetinmeyi öğrendim. Zengin olmayı da bilirim, yoksulluk çekmeyi de. O bana güç verdikçe her şeyi yapabilirim. İşte böyle söylüyor gökler ordugahının askeri. Bizim gibi kül değil. Ama ne olur hatırla ya Rab, bizim kül olduğumuzu ve insanı külden yarattığını, vaktiyle kaybolmuş olduğumuzu ve şimdi bulunduğumuzu. O askerinin de kendi başına bir gücü yok, çünkü o da aynı külden yaratıldı. Ama o senden vahiy alarak bu sözü söyledi. Ben zaten bu yüzden bu sözü seviyorum. O bana güç verdikçe ben her şeyi yapabilirim diyor. Bana da güç ver, ver ki onun gibi her şeyi yapabileyim. Ne buyuruyorsan gücünü de ver. Ne istiyorsan buyur. O asker bu gücü senden aldığını itiraf ediyor ve bununla övündüğünde de Rabbinden aldığı için övünüyor. Yardımını dileyen şu yakarıyı da işittim. Midemin şehvani dürtülerini al götür benden diyor. Buradan da apaçık anlaşılıyor ey kutsal Tanrım. Olmasını emrettiğin şey olurken dayanma gücünü de veriyorsun. 46. Bana şunu öğrettin ey iyi baba. Yüreği temiz olana her şey temiz gelir. Ama başkalarının hakkına tecavüz ederek karnını doyuran insanlara her şey kirli gelir. Ayrıca yarattığın her şeyin iyi olduğunu, şükranla kabul edilmesi gereken şeylere burun kıvırmamayı öğrettin. Dahası, yiyeceğin bizi Tanrı'ya yakınlaştırmayacağını, hiç kimsenin bizi yediğimizden, içtiğimizden dolayı yargılamamasını, yemek yiyen birinin yemek yemeyen birini küçümseyemeyeceğini ve yemek yemeyen birinin yemek yiyen birini yargılayamayacağını da öğrendim. Bunları öğrendiğim için sana, Tanrıma, öğretmenime şükrediyorum. Övgüler sunuyorum sana. Kulaklarımın kapısını çalan, yüreğimi aydınlatan sana. Beni bütün bu ayartıcılıklardan kurtar. Yiyeceğin murdar olması değil de oburluğumun murdarlığıdır beni korkutan. Nuh'a her türlü eti yiyebilme hakkı tanındığını biliyorum. İlyas'ın et yiyerek gücüne kavuştuğunu, mucizevi bir derviş hayatı süren Yahya'nın hayvan eti yemekle, yani kısmetine düşen çekirgeleri yemekle murdar olmadığını da. Esav'ın canı mercimek çorbası çekince nasıl oyuna getirildiğini de biliyorum. Davut'un canı su çekti diye nasıl kendi kendisini ayıpladığını. Kralımızın etle değil de ekmekle ayartılmaya çalışıldığını da biliyorum. İşte o halkın çölde neden azarlandığı buradan anlaşılıyor. Onlar et istediler diye azarlanmadılar. Ama canları et çekince Rabbe söylenmeye kalktıkları için azarlandılar. 47. İşte ben bu ayartıcılıkların tam ortasına konuşlanmış, şu yeme içmeye duyduğum şehvani arzuma karşı her gün savaş veriyorum. Derhal vazgeçebileceğim ve bir daha elimi sürmeyeceğime ant içeceğim bir şey değil ki bu. Cinsel arzumu dizginlediğim gibi. Öyle bir gem vurulmalı ki ağzıma, gerektiğinde gevşetilmeli, gerektiğinde gerilmeli. Böyle bir insan var mı ya Rab? Zaruri ihtiyaçlarının sınırının bir adım bile ötesine geçmemiş biri var mı? Varsa böyle biri, ulu biri demek ki. İşte o yüceltmeli senin adını. Ben o değilim. Çünkü ben günahkar bir insanım. Ama ben de yüceltiyorum senin adını. Dünyamızı fetheden de ne olur aracılık etsin sana. Günahlarımı bağışlaman için. O beni bedeninin sakat uzuvlarından biri sayıyor. Senin gözlerinde de gördü bu bedenin noksanlığını ve bu noksanlıklar senin kitabında yazılı. 32. bölüm. Hoş kokuların albenisine karşı mücadele veriyor. 48. Hoş kokularının albenisi beni öyle fazla etkilemez. Olmasalar aramam ama olurlarsa da niye var demem. Onlarsız bir ömür yaşamaya hazırım. Tabii bence bu böyle, belki de yanılıyorum. Çünkü bende öyle içler acısı karanlıklar var ki, yetilerim bunların arasında gizli kalıyor. Zihnim, kendi yeteneklerimi şöyle bir tarttığında bunlara kolayca inanası gelmiyor. Çünkü derinlerimde olup biten, çoğunlukla gizli saklı şeyler. Ancak tecrübe edilirse anlaşılacak türden. Dahası şu dünya yaşamında kimse halinden memnun olmamak zorunda. Bu yaşama başlı başına bir sınav denir çünkü. İnsan kötü bir durumdayken iyi bir duruma geçebildiği gibi iyi bir durumdan kötü bir duruma da geçebilir. Tek umut, tek güvence, güvenilir tek vaat senin merhametindir. 35. ayrımın sonu. Sayfa 336.